İnsan ve Davranışı, Doğan Yüceloğlu. 25. Kaset B Yüzü, Sayfa 282. Farkına varmamayı öğrenen kişinin yaptıklarıyla, başka bir deyişle davranışlarıyla, iç dünyasındaki istek ve dürtüleri arasında tutarsızlık, ahenksizlik oluşur. Rogers'ın psikoterapisi, iç dünya ile davranış arasındaki bu tutarsızlığı ortadan kaldırmaya yönelik bir psikolojik yaklaşımdır. Şöyle bir temel soru sorarak Rogers'ın ve Freud'un verdikleri cevapları karşılaştıralım. Çocuk ne yaparsa yapsın çevreden sürekli destek ve anlayış görürse bu çocuğun gelişimi ne yönde olur? Bu soruya Freudçu psikolog çocuğun psikopatolojik biri olarak gelişeceği yönünde cevap verir. Çünkü çocuğun idi onun yapmak istediği şeyleri belirler ve çocuk idinin her istediğini yapabileceği bir ortamda toplumun ahlaksal kurallarını temsil eden bir vicdan başka bir deyişle sağlıklı bir üst ben geliştiremez. Böyle yetişen bir kişi hiç sorumluluk duymadan sürekli bencilce davranır. Daha önceki tartışmalarımızdan hatırlayacağınız gibi böyle biri psikopat veya sosyopat tanımına uyar. Rogers yukarıdaki soruya çocuğun davranışı ve çocuğun beni arasında bir ayrım yaparak cevap verir. Çocuğun davranışı biçimlendirilmeli, gerekirse cezalandırılmalıdır. Fakat çocuğun beni her türlü koşulda sevilmeli ve sayılmalıdır. Yaptığım bu davranış kötü. Bu davranışı onaylamıyorum ama seni seviyorum ve senin içinde getirdiğin gelişim potansiyeline büyük bir saygım var mesajı verilmelidir çocuğa. Bu tür bir ortamda büyüyen kişi kendine güvenli olan, kendi iç dünyasının bilincinde dengeli, iyi iletişim kurabilen biri olarak yetişecektir. Rogers, her insanın içinde bulunan kendini gerçekleştirme eğilimini yapıcı ve olumlu bir kudret olarak kabul eder. Bu eğilimin serbestçe gelişmesine izin verildiğinde birey daha sevecen, daha yardımcı, daha hoşgörülü ve başkalarının içinde bulunduğu duruma duyarlı bir kişi olarak gelişir. Varoluşçu insancıl terapi. Rogers, 1957'de terapistin 3 temel özelliğe sahip olmasını gerekli görür. Bu özelliklerin başında danışana koşulsuz saygı göstermek gerekir. Terapist kendisine yardım almak için gelen kişiyi sorunu, cinsiyeti, ırkı, dili, dini ne olursa olsun sevmeli, saymalıdır. Koşulsuz saygı iki temel sonuca götürür. 1. Terapistin kendini koşulsuz olarak sayıp sevdiğini zamanla anlayan kişi yani danışan, terapistin yanında kendini tamamıyla özgür hisseder ve içinden geçenleri hiç saklama gereksinmesi duymadan olduğu gibi paylaşır. 2. Danışan, terapistin bu tutumunun neticesinde de kendine olan saygısını kazanarak kendisinin normal sevgi ve saygıya değer bir kimse olduğunu düşünmeye başlar. Terapiste olması gereken ikinci özellik, onun danışana empatik anlayış göstermesidir. Empatik anlayış, terapistin kendini danışanın yerine koyup, onun yaşamını bütün ayrıntılarıyla sanki danışanmış gibi anlamasını ve hissetmesini gerektirir. Bunu yapan terapist, danışana seni tamamıyla anlıyorum mesajını verir. Sayfa 483. Empatik anlayış, gelişmeden kurulan bir ilişkide danışan, bu terapist beni gerçekten tanısa, bana saygı ve sevgi duyamaz kuşkusu içindedir. Ancak empatik anlayışın tam yer aldığı bir ilişkide danışanda bu terapist benim ne demek dediğimi gerçekten anlıyor ve bununla birlikte beni seviyor ve sayıyor duygusu hakim olur. Empatik anlayış bireyin uzun süre bastırdığı bilincinden ittiği duygusu, duygu ve hislerinin farkına varmasını da sağlar. Terapiste olması gereken üçüncü özellik samimiyettir. Danışan, terapisti dürüst ve dobra dobra, içinden geçenleri hiç saklamadan konuşan biri olarak görmelidir. Terapistin söylediği sözler ve beden hareketleri, yüz ifadeleri, ayrı ayrı duyguları ifade ediyorsa, danışan bunun farkına varır. Terapistin samimiyetinden şüphe eder ve güven duygusu geliştiremez. Yukarıda söylenen üç özellik, başka bir deyişle koşulsuz saygı, empatik anlayış gösterme ve samimiyet bir terapiste bulunduğu zaman danışanın psikolojik gelişimi bir zaman sorunudur. Başka hiçbir süreç işin içine girmesi dahi bu özellikler danışana sağlık getirir. Rogers bu özelliklerin ötesinde bazı teknik konularda da önemler yapar. Pedris'in önerdiği türden bir terapinin diğer özelliklerini aşağıda kısaca özetledik. Danışan merkezli terapi haftada bir kez yer alır. Terapist ve danışan karşılıklı rahat bir şekilde otururlar. İlk başlarda terapistin üzerinde durduğu en önemli yön, danışanla güvenilir ve samimi bir ilişki kurabilmektir. Danışanla konuşurken onun sözlerini dikkatle dinler ve danışanın söylediklerini ana hatlarıyla ona tekrar söyler. Örneğin danışan hiçbir şeyin anlamı yok derse, terapist anlaşılan bugün kötü bir gün, hiçbir şeyden zevk almıyorsun biçiminde cevap verir. Bu süreç danışana terapistin gerçekten kendisini dinlediğine izlenimini verir. Zamanla danışanın söylediklerini ona tekrar söylerken terapist danışanın farkına varmadığı fakat davranışlarında bilinçsiz olarak ifade ettiği duyguları da işin içine katmaya başlar. Bu aşamada terapist danışanı daha da kendini gözlemeye, içindeki gerçek duygularını bulup çıkarmaya doğru yöneltir. Terapist danışanın kendi duygu ve düşünce ve konuşma ve davranışlarından kendisinin sorumlu olduğunu sürekli hatırlatır. Farkına varmaktan korkmamasını, insan olarak her şeyi kabul edebilecek bir anlayışta olmamız gerektiğini belirtir. Zamanla kişi terapiste gerçekten güvenir ve bu özgür ortamda yavaş yavaş bastırmış olduğu duygu ve düşüncelerinin farkına vararak bunları ifade etmeye, ket vurularak yarıda kez kalmış olan kendini gerçekleştirme sürecine yeniden başlamaya girişir. Kendine saygısı artar, kendini olduğu gibi kabul etmesini öğrenir ve parçalanmış bir kişi olmaktan çıkıp derli toplu, kendi kendisiyle iletişim kurabilen tüm bir kişi olma yoluna gider. Bu bir anlamda birey kendi yaşamında bir tutarlılık, bir uyum bulmaya başlamıştır. Sayfa 484. Aşağıda terapinin başlamasından 3 ay sonra danışan ve terapist arasında yer alan bir etkileşimi veriyoruz. Farkına varacağınız gibi bu etkileşimde terapist danışanından söz ediyoruz. Hastadan değil. Ayrıca üzerinde odaklaşılan zaman geçmiş ya da gelecek değil. Danışanın şu anda ve burada neler hissettiğidir. Danışan: oldukça zor bir hafta geçirdim. Terapist: oldukça engellenmiş biri gibi konuşuyorsun. Ne oluyor Gülsüm? Danışan: şimdi de işte patronunla sorunum var. Ahlaksız herif. Benimle yatağa gitmek istediğini açıkça söyledi. Terapist: demek ki buna çok sinirlendin. Danışman: ya bayağı sinirlenmiştim. Terapist: yani bayağı sinirlenmiştin ama şu anda pek sinirli değilsin. Hadi ona ne gibi duygular beslediğin hakkında konuşalım. Danışman: öyle hissediyorum ki, evet, önce beni sinirlendirdi fakat daha sonra bunun bir nevi kompliman olarak gördüm. Yani bir nevi hoşuma gitti. Terapist: hoşuma gitti dediğinde pencereden dışarıya bakıyordun. Sanki benimle göz temas kurmaktan kaçınıyordun. Danışan: bu konuşma beni rahatsız etmeye başladı. Terapist: yani benim şu anda seni rahatsız etmeye başladığımı mı söylemek istiyorsun? Danışan: dün olup bitenler hakkında konuşmak beni rahatsız ediyor. Kafam bulanık. Terapist: peki bakalım neler olup bittiğini anlayabilecek miyiz? Sana cinsel yönden yakınlaşıp teklifte bulunduğu için kızdın ve bunu hakaret kabul ettin. Fakat bu seni aynı zamanda hem korktu hem de cinsel yönden uyardı. Danışan: bilmiyorum, cinsel yönden beni uyardı demek biraz kuvvetli bir ifade. Peki öyle demeliyim. Evet, beni cinsel yönden uyardı. Terapist: anladığıma göre cinsel yönden uyarıldın ama bunu kabullenmek seni korkutuyor ya da kendini suçlu hissediyorsun. Danışan: uzun süren bir sessizlik ve ardından: biliyorsun bu konuda bir sorunum var. Cinsiyet pis bir şey ve benim cinsel yönden uyarılmamam gerek. Bundan hiç kurtulabilecek miyim? Terapist: yani Gülsüm, acaba bu duygular beni ömrüm boyunca bırakmayacak mı diye düşünüyorsun. Danışan: biliyor musun, bazen beni gerçekten kızdırıyorsun. Terapist: şu anda bana karşı neler hissediyorsun? Açıkça söyle, kızgın mısın? Evet, biraz. Benim böyle duygular içinde boşalan bir ahmak bir insan olduğumu düşünüyorsundur. Terapist: normal bir insan olduğun için benden özür mü diliyorsun? Herkesin sorunları vardır. Benim de var. Danışan: senin sorunun yoktur. Varsa birini bana söyle. Terapist: peki, ben yüksek yerlerden aşağıya bakmaktan çok korkarım. Danışan: sahi mi? Yüksek yerlerden aşağıya bakmaktan korkar mısın gerçekten? Neden bilmiyorum ama sen böyle düşünce ben kendimi daha iyi hissetmeye başladım. terapist, yani benim de senin gibi sorunları olan normal bir insan olduğumu öğrendiğinden kendini daha iyi hissediyorsun. Danışan, evet öyle. Şu anda geldiğimden daha iyi hissediyorum. Çok daha iyiyim. Terapist, sanki üzerinden bir dağ kalktı, sıkıntıdan kurtulmuş gibi hissediyorsun. Danışan, evet galiba öyle oldu. Biliyor musun, sen benim hiç patronuma benzemiyorsun. Terapist, bunu kompliman olarak mı kabul edeyim bilemiyorum. İkisi de güler. Fakat nasıl farklıyım? Daha doğrusu senin patronun benden nasıl farklı? Değerlendirme. Danışanın merkez alındığı terapi taraftarları bu yöntemin danışana faydalı olduğunu ifade ederler. Bu ifadelerini vaka tarihçeleri üzerinde yapılan araştırmalar dayandırırlar. Bu araştırmalar danışma merkezi terapiye giren kişilerin insan ilişkilerinde gösterdikleri gelişmeyi değerlendirmişlerdir. Terapinin başarılı olmasında terapistin yalnız sözlü davranışının değil, beden hareketleri ve yüz ifadesi gibi sözsüz davranışlarının da etkili olduğu saptanmıştır. Bu tür terapiyi destekleyen kişiler ayrıca bu terapinin daha kısa süreli ve daha az masraflı olduğunu da göstermekten geri durmazlar. Bu yaklaşımı eleştirenler aşağıdaki noktalara işaret ederler. Danışanın sorunu ne olursa olsun her zaman aynı süreç kullanılır. Danışanın kendine özgü bir yaklaşım yoktur. Ayrıca danışanın davranışı ne olursa olsun ona her zaman saygı duymak, bazı durumlarda onun toplumun gerçeklerini hazırlamamak anlamına gelebilir. Kişi ne yaparsa yapsın, kendisinin kabul edileceğini zannedebilir. Fakat toplumun gerçeği bu değildir. Danışman merkezi terapinin eleştirilen diğer bir yönü de, bu terapinin temelinde iyi organize olmuş formal bir psikolojik kuramın bulunmayışıdır. Gestalt yaklaşımı. Fritz Perls, (parantez içinde) 1893'te Almanya'da doğmuş, 1970'te Amerika'da ölmüştür. Parantezi kapatıyoruz. Adlı psikiyatrist psikolog bu terapi türünü oluşturmuştur. Perls önce Freud'un psikanaliz yolunu izlemiş fakat kısa bir süre sonra bu yöntemden vazgeçmiştir. Psikanalitik yönteminde önerdiği değişiklikler meslektaşları tarafından pek dikkate alınmadığından Perls kendi ekolünü kurmuştur. Burada Gestalt kelimesi daha önce algı alanında kullandığımız aynı kelimeyle eş anlamda kullanılmamaktadır. Gestalt kelimesi Almanca'da biçim, tamamlanma, bütünleşme gibi anlamlar ifade eder. Algı alanında teknik bir terim olarak kullanıldığında, algılanan nesnenin veya şeklin bir anlamı kazanacak biçimde bütünleşmesi anlamına gelir. Aynı kelime, psikoterapi alanında kullanıldığında, kişinin bütünleşmesini, yaşamının bitmemiş bir sorunuza ulaşmamış yönlerini anlamlı bir biçimde oluşturup tamamlamasını ifade eder. Fritz Perls ilk yayınını 1951'de yapmıştır. Fakat onun en yaygın etkisi 1963 yılında Kuzey Kaliforniya'da Big Sur'da yerleşmesi ve seminerlerine başlamasından sonra görülür. Ölüm tarihi olan 1970'te kendini izleyen psikologların sayısı büyük rakamlara ulaşmıştır. Ve Gestalt terapisi önemli psikoterapi yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Gestalt terapisini izleyen psikologlar formal bir kuramsal yapıdan kaçınırlar. Çünkü bunun terapiyi sıkı ve dar bir çerçeve içine sokacağına inanırlar. Fakat yazıları gözden geçirildiği zaman onların insan anlayışlarının Carl Rogers'ın insan anlayışına benzediğini görürüz. Gestaltçiler de aynı Rogers gibi insanın kendini gerçekleştirme eğilimiyle doğduğunu, ancak bu eğilimin değişik sosyal baskılar altında her zaman gerçekleşmediğini, sürekli ket vurulduğunu söylerler. Toplumla uyum içinde yaşayabilmek için insanlar kendi iç dünyalarında neler olup bittiğinin ve dış çevrenin kendilerini nasıl etkilediğinin farkında olmamayı öğrenirler. Bu yüzden terapinin amacı kişinin bastırdığı duygu ve düşünceleri bilinç düzeyine çıkarmak ve farkına vardırmaktır. Farkında oluş, Gestalt terapinin ana kavramıdır. Bilincine varış ve farkında oluş, yaşamımızın her yönünü, duygularımızı, düşüncelerimizi, bedenimizdeki duyumları ve duyumları, davranışları, duruş tarzını, kasların gerginliğini, yüz kaslarının kaslarını kapsadığı gibi çevremizde ne olup bittiğini ve bizim onunla ne gibi bir ilişki içinde olduğumuzu da kapsar. Farkında, bilincinde oluşun bize yararı nedir? Niçin bu kavram yaşamımızda önemlidir? Gestalt terapi taraftarı bir psikolog bu soruyu şu biçimde cevaplandırır. İnsanlar ne istediklerinin, ne gibi duygular içinde bulunduklarının, ne yaptıklarının farkında değillerse, duygu ve düşünce, davranışları üzerinde bir denetimleri, seçimleri olamaz. Yalnız alışkanlıklarının etkisi altında davranırlar. Farkında olmayış, kişinin özgür bir insan olmasını engelleyen en önemli etkendir. Özgürlük tanımı gereği değişik seçenekler arasından seçim yapmayı gerektirir. Bir kişi ne gibi seçenekler olduğunu farkında değilse, daha önce koşullanmış olduğu algılama ve davranma biçiminin dışına çıkamaz. Böyle koşullamaların etkisi altında davranan kişi, kendi bilinciyle seçim yaparak, kendi sorumluluğu altında hareket eden biri değildir. Bir robot gibi bildiklerini aynen tekrar etmenin ötesine geçemez. Şöyle bir örnek vererek farkında olmanın bireyin yaşamında oynadığı rolü belirtelim. Sayfa 487. Abdülkadir Süren'in oğlu, 3 oğlu, 2 kızı vardır. Abdülkadir Bey'in babası son derece otoriter, sert bir kimseydi ve baba oğlunu ancak uyurken sevmeli inancına sahip olduğu için hiçbir zaman kendi oğullarına duygusal yakınlık göstermemiş, onların kendisinden çekinmesi ve korkması gerektiği düşüncesine göre davranmıştır. Abdülkadir Bey, kendi oğullarına babasının kendisine davrandığı gibi davranmış, babasının kendisini yetiştirdiği gibi onları yetiştirmiştir. Abdülkadir Bey, çekingen, kendine pek güveni olmayan bir kimsedir. Gönlü iş yaşamına atılıp iş adamı olmak çok istediği halde, bir türlü buna cesaret edememiş, belediye dairesinde katip olarak çalışmanın ötesinde başka bir iş bulamamıştır. Gençken başka bir kızı sevdiği halde, babası şimdiki karısıyla evlenmesini istemiş ve tabii ki Abdülkadir Bey de babasının sözünden dışarı çıkmamıştır. Evliliğinin mutlu bir evlilik olmadığını bilmektedir ama elinden hiçbir şey gelmeyeceğini bildiğinden kaderine razı olmaktan başka bir çare görememektedir. Abdülkadir Süren çocuklarının iş yaşamına atılmalarını, girişken ve atılgan olmalarını istemektedir. Onlara sık sık bağırmakta, eşek herifler, sizin okumanız için ben katiplik yapıyorum, benim gibi memur olmayın, hayatına katılın, iş adamı olun emirlerini vermekte ama oğulları babalarının tüm talimatlarına rağmen atılgan olmak yerine sıkılgan, çekingen kimseler olarak yetişmekte ve iç yaşamına atılmaktan çok korkmaktadırlar. Abdülkadir Süren babasının kendisini nasıl etkilediğinin bugünkü duygusu ve düşünce ve davranışlarıyla babasının kendisini yetiştiriş tarzı arasındaki ilişkinin farkında değildir. Bu bilinçlenme kendi oğullarında yer almazsa onlar da kendi çocuklarına babalarının kendilerine davranışları gibi davranırlar. Kendilerinin gerçekleştiremediği iş yaşamına atılma amacını yine hiçbir sonuca varmadan kendi çocuklarından beklerler. Abdülkadir Süren babasının bir kopyası olacak yerde kendi yaşamının boyutlarının farkında, bilincinde olan bir kimse olabilseydi aile içinde süre giden mutsuzluk ve başarısızlığı ortadan kaldırırdı. Geç tarz psikologlarına göre Abdülkadir Süren gerçekte hiçbir zaman iç özgürlüğü olan bir kişi olamamıştır. Babasının izinde giden, babası tarafından programlanan bir robot olarak yaşamıştır. Robotluktan kurtulmak için ilk adım bireyin bilinçlenmesi, kendini etkileyen olayların farkına varmasıdır. Farkında oluş yalnız diğer insanlarla olan ilişkilerde değil, insanın kendisiyle olan ilişkilerinde önemli bir yer tutar. Örneğin şu anda ben bilgisayarda yazı yazıyorum. Sandalyem masadan biraz uzak ve bu nedenle ona doğru ilerek klavyeyi yetişebiliyorum. Boynumun, belimin kasları eğilmemden dolayı şimdi gerilmiş durumda. Ve bu yüzden derin ve rahat nefes alamıyorum. Bir çalıştıktan sonra yorgunluğumun farkına varıyorum. Yazı devam etmek istemiyorum. Başım ağrıyor. Daha yazıya başlarken oturuş biçimimin, kaslarımın gerginliğinin, nefes alışımın hemen farkına varabilseydim. Sandalyeyi biraz önüne çeker, oturuşumu ayarlardım. Bu yorgunluğu ve baş ağrısının ortaya çıkmadan önleyebilirdim. Sayfa 488. Terapi. Geç tarz terapide danışan ve terapist ilişkisi bir çırakla bir ustanın ilişkisine benzetilebilir. Ustadan öğrenilmesi gereken 2 şey vardır. 1. Yaşamın boyunca değişik yaşamın değişik boyutlarıyla ilgili bilinçlenmeyi, farkına varışını nasıl geliştirebileceğini öğrenmek. 2. Elde edilen bilinçlenmeyi, farkına varışı kaybetmeden günlük yaşamında kullanabilmek. Terapistle danışman arasındaki ilişki geliştikçe, Terapist kendi farkında oluş derecesini kullanarak danışanı bilinçlendirmeye çalışır. Bunun için herhangi bir formel yol izlemez. Fakat Pearl bazı temel yol gösterecek kadar verir. Danışan merkezi terapide olduğu gibi Gestalt terapide danışanın şu anda ne gibi duygular içinde olduğuyla ilgilenir. Psikoanalist gibi bireyin çocukken annesine karşı ne gibi duygular beslediğiyle, ne gibi etkileşim içinde bu olduğuyla ilgileneceği yerde, Gestalt psikolog, bireyin şu anda annesiyle ne gibi ilişkiler içinde olduğuna, ona karşı şu anda ne gibi hisler duyduğuna bakar. Terapinin önemli yönlerinden biri, kişinin kendi duygu, düşünce, konuşma ve davranışlarından sorumlu olmayı öğrenmesidir. Gestaltçı psikologlara göre hangi koşullar altında olursa olsun, bireyin davranması belirli bir seçimi ifade eder. Seçimin olduğu yerde o seçimi yapmaktan doğan bir sorumluluk vardır. Sorumluluktan kaçmak için terapiste dayanmaya kalkan bireye yardım edilmez. Bilerek onu zor bir duruma, başka bir deyişle bir anlamda bir köşeye sıkıştıran terapist, onun her davranış ve sözünden sorumlu olmamasını öğretmeye kalkar. Bireyin içindeki bazı psikolojik boyutlar ya da diğer insanlarla kurduğu ilişkiler birbirleriyle çelişki içinde bulunabilir. Örneğin Abdülkadir Süren evde babadır, kocadır, dairede katiptir ve ayrıca oğullarıyla yukarıda örnekte verdiğimiz türden bir ilişkisi vardır. Bu boyutlar her zaman birbirleriyle uyum içinde değildirler. Gestalt psikoloji, boş sandalye egzersiziyle kişinin içindeki bu değişik yönlerin farkına varmasına yardımcı olur. Boş sandalye egzersizi şöyle uygulanır. Odaya iki sandalye konur ve bunlardan birisine danışan oturur. Diğeri onun karşısına boş olarak konur. Danışan, örneğin Abdülkadir Süren, belirli bir rolde, örneğin baba olarak ilk oturduğu sandalyeye de görüşlerini ifade eder. Çocuklarımı seviyorum, onların benim bir memur olmasını istemiyorum. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce memur olmamalarını, iş hayatına atılıp kendi işlerinin sahibi olmalarını istiyorum. Ama beni dinleyen yok, beni dinlemekleri için de kızıyorum der. Bu cümlenin sonunda terapist onu karşıdaki boş sandalyeye oturtur ve şimdi sen oğullarından birisin. Karşında baban oturur. Onun ne dediğini işittin, ona cevap ver, talimatı verir. Abdülkadir Süren bu sandalyeye oturarak oğlunun ağzından konuşmaya başlar. Söylemesi kolay. O kadar kolay olsaydı sen niye olamadın? İş adamı olacak kişinin girişken olması gerekir. Biz girişken değiliz. Öyle yetiştirilmedik. Her şeyimiz baba korkusuyla yapıldı. Şimdi birden bir emirle değişebileceğimizi mi zannediyorsun? Bu anda terapist onu daha önce ilk baba sandalyesine oturtur ve oğlunun söylediğini işittin. Şimdi ona cevap versin der. Bu sandalye değişimi defalarca tekrar edilerek sürer. Böylece danışan, ilişki içinde bulunduğu kişinin nasıl bir görüş içinde olabileceğini anlamaya başlar. Gestalt psikologlarının uyguladıkları, bu cümleye baştan almak istiyorum. Gestalt psikologlarının uyguladıkları tekniklerden bir başkası da şiddetini arttırma tekniğidir. Terapist bir duygunun, bir davranışın, bir düşüncenin şiddetini arttırarak, abartılarak tekrar ifade edilmesini ister. Örneğin, Pearl'ün uygulamalarından birinde danışan karısından her zaman övgüyle bahsetmiştir. Ancak ne zaman karısından bahsetse, parmaklarını avucunun içine doğru büker. Danışana bu davranış açıklanıp, parmaklarını iyice kapa, yumruk yap ve içinden gelen duyguyu abartarak söyle talimatı verdiğinde, danışan, Allah kahretsin, karımın herkesin içinde beni sürekli aşağılamasından bıktım demiştir. Gestalt terapi, danışanın belirli bir sorunu çözüme yöneltmez. Kişinin içinde ve dışında kendini etkileyen düşünce ve duygu ve olay nesne ve kişilerin farkına varmayı öğrenmesi, Gestalt terapinin amacıdır. Bu öğrenme, tam anlamıyla yer alınca bir terapi sorunu son bulur. Çünkü bu aşamaya varmış bir kişinin kendi sorunlarının farkına varıp çözüm yollarını kendisini bulabileceği kabul edilir. Yan başlık, davranış terapi. Davranış terapi birbirinden farklı teknikleri kapsar. Bu tekniklerin altında yatan temel anlayış, öğrenme ilke ve süreçlerinin davranış bozukluğunu ortadan kaldırma yeteceğidir. Öğrenme kavramlarını kullanarak kişinin şikayetçi olduğu davranış bozukluğunu gidermeyi amaçlayan bu teknikler değişik adlar alırlar. Bu bölümde en bilinen ve kullanılan sistematik duyarsızlık, duyarsızlaştırma, kendine güvenli davranım eğitimi, edimsel koşullama ve itici uyarıcılara koşullama yerini gözden geçireceğiz. Sayfa 489. Daha önce gözden geçirdiğimiz psikanalistçi danışan merkezli ve Gestalt yaklaşımlar, kişinin davranış bozukluklarının temelinde yatan psikolojik sebeplere inanmışlar, bu düzeyde bir tedavi amaçlamışlardır. Onlara göre kişinin temeldeki süreçleri sağlıklı duruma gelince davranış sorunu kendiliğinden ortadan kalkar. Davranış terapi davranışı önerir. Temeldeki sorunların ne olduğuyla ilgili ilgilenmez. Davranıştaki bozuklukları öğrenme, kavram ve süreçleri ortadan kaldırabilirse, davranışçı terapist sorunun çözümlenmiş olduğuna kanaat getirir. Bu yüzden diğer terapi yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında, davranışçı psikologlar sınırlı ve gayet iyi belirlenmiş davranış sorunlarının terapi amacı olarak seçerler. Genel kişilik sorunlarına hiç ilgi göstermezler. Aradaki farkı gösterebilmek için alkolik bilimin tedavisini ele alalım. İçki içmekten kendini alıkoyamayan alkolik bir kimsenin tedavi için bir psikanaliste gittiğini düşünelim. Psikanalist görüş, bireyi alkolik olmaya iten bilinçaltındaki çatışmaların temelinde doğal ifadesini bulamamış cinsel ve saldırgan dürtülerin bulunduğunu kabul eder. Çözüme ulaşamamış çatışmalar bireye kaygı vereceğinden, kaygıdan kurtulmak için birey bir savunma mekanizması olarak alkol kullanır ve kaygılarını unutmaya çabalar. Psikanaliz terapinin amacı, çatışmaları bilinç düzeyine çıkartarak bireye kaygı veren nedenleri ortadan kaldırmaktır. Birey kendisine kaygı veren içindeki çatışmaların kaynağını tedavi sonucu görüp farkına varınca, sağlıklı bir dengeye ulaşır ve bunun sonucunda zaten bir savunma mekanizması olarak kullanılan içki içme davranışı kendiliğinden bırakılır. Danışan merkezli terapi yaklaşımında bu bireyin alkolik davranmasının temelinde kendini gerçekleştirme sürecine bir ket vurmanın yattığı kabul edilir. Kendini gerçekleştirmesi önlenmiş bir kişinin bu durumu kendine büyük kaygı yaratır. Kendine büyük kaygı yaratır ve bu kaygıyı unutmak için alkole yönelir. Danışan merkezli terapi, sevgi ve anlayış ortamı içinde kişinin kendini gerçekleştirme sürecini yeniden başlatıp tamamlayarak ket vurmayı ortadan kaldırmayı amaçlar. Ket vurma ortadan kalkınca kaygı da ortadan kalkar ve bireyin alkol içmek için bir sebebi kalmaz. Gestaltçı yaklaşım, bireyin farkına varma sürecinde bir boşluk, bir aksaklık olduğunu düşünür. Farkına varma süreci geliştirilerek alkolik davranışının temelindeki sebepleri bireyin anlaması sağlanır. Bu anlama ve farkına varış bireyin sorunlarına çözüm bulmasını ve sağlıklı bir kişiliğe ulaşmasını mümkün kılar. Sağlıklı kişilik mutlu olmak için alkole gereksinme duymayacağından alkolik sorunu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Öte yandan davranışçı terapist alkolik davranışını bir davranış türü olarak ele alır. Yalnız bu davranışı sorun olarak görür ve onun çözümünü önerir. Bu teknikleri aşırı ana hatlarıyla gözden geçireceğiz. Bu teknikler öğrenme kavramlarını, süreçlerini ilgilerini kullanarak istenmeyen bir davranışı, örneğin aşırı alkol içmeyi ortadan kaldırıp, istenen bir başka davranışı, örneğin spor yapmayı, bireye öğretmeyi amaçlar. İstenmeyen davranışı, davranışın temelinde yatan psikolojik tarihçe ve kişilik bozuklukları üzerinde durulmaz. İlgilenilen davranış bozukluğunun kendisidir. Davranışçı terapinin bir tek kurucusu yoktur. Birçok psikolog bu terapinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bunların...